Ayrım 16. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 171. TRT'nin Türkçe kanalı TRT Şeş, yılbaşından itibaren yayın hayatına başlamıştı. Diyarbakır Müftülüğü, Hazreti Muhammed'in doğum gününde ilk defa Ulu Cami'de Kürtçe mevlit okuttu. TRT Şeş'te yayınlandı. Tayyip Erdoğan, partimizin adı AK Parti, AKP diyenler edepsizdir dedi. O güne kadar AKP diyen gazetecilerin çoğu anında AK'a döndü. Minimalistti zaten başbakanımız. 96 metre boyundaki gemi gemicik oluyorsa, upuzun Adalet ve Kalkınma Partisi neden ufalıp kısaca AK olmasındı? Bakın, kısaltma deyince aklıma geldi. Edirne Kapı Topkapı tramvay seferleri başladı. Tramvayın adı Railway Transport Equipment'tı. Baş harfleri RTE'ydi. Tercüme edince raylı taşıma ekipmanı oluyordu. Gene RTE'ydi. Aytaç Durak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. AKP'den istifa edip MHP'den aday oldu. AKP'den istifa öyle mi? Afişlerini taşıyan otobüsler trafikten men edildi. Kavşaklara koyduğu propaganda balonları polis tarafından söküldü. Oğluna ait yerel televizyon kapatıldı. Metro açılışı yaparken elektrikler kesildi. Gayet centilmence bir seçim oluyordu yani. Ve bunlar hiçbir şey değildi. Başına daha neler gelecekti? Yüksek Seçim Kurulu nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası olmayanlar oy kullanamaz dedi. Ahali nüfus müdürlüklerine hücum etti. Güya geçen sene çıkan yasayla mecburi hale getirilmişti ama yumurta kapıya dayanmış, milyonlarca kişi TC numarası almamıştı. Gerçi ahalimiz de haklıydı. Bu vatandaşlık numarası denilen proje 1972 senesinde başlatılmıştı. Proje başladığında başbakanlık koltuğunda oturan Ferit Melen ta 21 sene önce vefat etmişti. Hesap et gari. Bugüne kadar numara mumara almamışız. Bundan sonra da almasak olur, acelesi yok diye düşünülüyordu. Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in Ergenekoncu olduğu, halkı fişlediği iddia edildi. İnternet siteleri böyle yazıyordu. Genelkurmay soruşturma açtı. İki assubay tutuklandı. Tutuklanan assubaylardan biri itiraf etti. Fethullah Gülen cemaatinin Işık Evi'nde kaldığını, oradan tanıdığı abileri olduğunu, o abilerinin isteğiyle tüm general adına sahte emir yazdığını söyledi. Kendisine flash bellek verildiğini, yüzbaşının şifresini kırarak bilgisayara girdiğini, flash bellekteki Word dosyasını sisteme kopyaladığını, bilgisayarı kapatıp flash belleği iade ettiğini anlattı. Hadise kabak gibi ortadaydı. Ancak Türkiye meşguldü. Seçime günler kalmıştı. TSK'nın neredeyse bütün komuta kademesini Silivri'ye gönderecek olan bilgisayarlı komplolar zincirinin ilk halkası arka sayfalarda küçücük haberlerle kaynadı gitti. İşaret fişeğiydi ama basınımızda saman alevi kadar değer bulmamıştı. Bu general 2 sene sonra içeri tıkılacaktı. Bu assubay 2 sene sonra serbest bırakılacaktı. Seçime 5 gün kala Ziraat Bankası bahar paketi açıkladı. Tarımdan kredi kartına 7 milyar liralık borcu öteledi. Faiz indirimi ve ödeme kolaylığı sağladı. Bankanın genel müdürüne, madem böyle bir imkan vardı, neden önceden yapmadınız da tam seçim arifesinde yaptınız diye sordular. Tamamen tesadüf dedi. Seçime 4 gün kala, savcılık emriyle tüm bankalara yazı gönderildi. Ergenekon sanıklarının kiralık kasası olup olmadığı soruldu. Gayet normaldi. Anormal tarafı şuydu. 143 kişilik listede Ergenekon davasında sanık olmayan Profesör Türkan Saylan ve Profesör Mehmet Haberal'ın ismi vardı. Perşembenin gelişiydi. Seçime 3 gün kala ikinci Ergenekon iddianamesi kabul edildi. Sarı Kız, Ay Işığı, Yakamoz, Eldiven isimleriyle darbe planları yapıldığı, Hilmi Özkök'ün önlediği, darbeci kadrolaşmanın bugün de devam ettiği öne sürülüyordu. Tam sandığa gitmek üzereyken AKP gene mağdurdu. Oya tahvil etmek için zamanlama gene mükemmeldi. Seçime 2 gün kalamadan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter, Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gelirken dağlık alana düştü. İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş helikopterdeydi. Cep telefonuyla 112'yi aradı. Herkes öldü galiba, diğerlerinden ses yok, burada donacağız. Her taraf sis, kar, kötüyüm, ayağım kırık. Yerimizi hala tespit edemediniz mi diye yardım istedi. Yürekleri parçalayan bu çaresiz telefon kaydı televizyonlarda yayınlanıyor, nereye düştükleri bir türlü bulunamıyordu. Gece yarısı saat 2'ye kadar 3 ayrı telefondan sinyal alınmıştı. 11 helikopter, 1 uçak, 2000 askerle arama yapılıyordu. Keş Dağı'nın ısrarla kuzeyi aranıyordu. Canlı yayınlara çıkan köylüler ise dağın yanlış tarafında arıyorlar. Olsa olsa güneyindedir diye bağırıyor, dinletemiyorlardı. Telekulak Cumhuriyeti'nde on binlerce insanın telefonu dinleniyor. Kimin hangi saniyede nerede olduğu biliniyor. Hatta kapalı haldeki telefonlardan bile mikrofon gibi kayıt yapılabiliyordu ama muhabir İsmail'in 112'yi aramasına rağmen, 3 ayrı telefondan sinyal alınmasına rağmen, her nasılsa helikopterin yeri bulunamıyordu. Köylüler baktılar ki dinletemiyorlar, arama yapılan bölgenin tam aksi istikametine gittiler ve enkazı tam da söyledikleri yerde buldular. 47 saat geçmiş, iş işten geçmişti. Cenazelerin üstünde iki parmak kalınlığında buz vardı. Helikopterin burnu parçalanmıştı ama gövdesi komple sağlam duruyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte 4 cenaze helikopterin yakınında bulundu. Gazeteci İsmail Güneş'in cesedi anca ertesi gün bulunabildi. Kopan koltuğu kızak yapıp kırık bacağıyla yokuş aşağı kaymaya çalışmış, 500 metre kadar gidebilmiş, bir kaya dibine sığınmaya gayret etmişti. Diğerleri ilk darbede hayatını kaybettiyse bile, düzgün arama yapılsa en azından İsmail'in kurtulması mümkündü. Devletin haber ajansı, Anadolu Ajansı, helikopterin düştüğü gün kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık, henüz hastaneye kaldırılmadı şeklinde bir haber servis etmişti. Bu haberi Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin açıklamasına dayandırmıştı. 8 gün sonra aynı Anadolu Ajansı, haberimiz teyit edilmemiştir diyerek söz konusu haberi iptal ettiğini duyuracaktı. Bu kaza, bu ölümler, bu çelişkili açıklamalar, bu kitabın yayınlandığı tarihte hala muammaydı. Ve AKP'nin sloganı, "Sen Türkiye'sin büyük düşündü." Tayyip Erdoğan, ahalimiz büyük düşünsün diye, sakın belediyeleri başka partilere teslim etmeye kalkmayın, bunlar bırak davarı koyun güdemezler yahu, sakın ha güdemezler diyordu. Türkiye düşündü. 29 Mart 2009, yerel seçim için sandığa gidildi. İktidar, 2007 genel seçimine oranla %8 oy kaybına uğradı. 15 şehri kaptırmıştı. Ege ve Akdeniz sahilleri komple CHP olmuştu. MHP yükselmiş, Adana, Balıkesir, Manisa, Uşak, Isparta, Osmaniye'yi almıştı. Tunceli'de Avanta buzdolabı işe yaramamıştı. DTP'ye geçmişti. Kılıçdaroğlu kaybetmişti ama İstanbul'da CHP'yi 10 puan arttırmış, pek çok ilçeyi kazandırmıştı. Sivas, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na vefa gösterdi. En çok oyu gene AKP almıştı ama CHP'nin, MHP'nin, DTP'nin eli güçlenmişti. 2007 genel seçim sonuçları, sandıklar kapanır kapanmaz 20 dakika sonra açıklanmıştı. Yerel seçim sonuçları öyle olmadı, bir türlü açıklanamadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgisayar sistemi çöktü. Sayımlar sırasında İstanbul'da, Ankara'da elektrikler kesildi. Ankara'da zabıta aracında çuval çuval oy pusulası yakalandı. Yakılmış oy pusulaları bulundu. Muhalefetin belediye başkan adayları sandık başlarında adeta nöbet tuttuğu için genel seçimdeki gibi oldu bittiye getirilememişti. Derhal kabine revizyonu yapıldı. AKP'deki kaybın faturası bakanlara kesildi. Antalya Belediyesi kaybedilmişti. Antalyalı Adalet Bakanı koltuğunu kaybetti. Van gitti, Vanlı Eğitim Bakanı gitti. Eskişehir gitti, Eskişehirli Maliye Bakanı gitti. Mersin gitti, Mersinli Devlet Bakanı gitti. Ordu gitti, Ordulu Enerji Bakanı gitti. Kastamonu gitti, Kastamonulu Spor Bakanı gitti. AKP seçimi kazandık diyordu ama bu kabine revizyonu kaybettiğinin itirafıydı. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı oldu. İngiliz vatandaşıydı. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı oldu. Milletvekili bile değildi. Hariciyemiz hariçten gazel okumuştu. Başbakanımıza yeni uçak alındığı ortaya çıktı. 55 milyon dolar çıktı. NATO zirvesi toplandı. Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürler ve Roj TV yüzünden Danimarka ile kavgalıydık, güya veto ediyorduk. ABD höt dedi, vetoyu geri çektik. Danimarka Başbakanı Rasmussen, NATO Genel Sekreteri oldu. Sarkozy'li Fransa'yı istemiyorduk. ABD höt dedi, Sarkozy'li Fransa, NATO'nun askeri kanadına geri döndü. 1 minute gitmiş, yes sir olmuştuk. Ve Obama Türkiye'ye geldi. ABD Başkanı sıfatıyla yaptığı ilk yurt dışı gezisiydi. İslam'la savaşta değiliz, ailemde Müslümanlar var. Türkiye ziyaretini mesaj vermek amacıyla yapıp yapmadığımı soruyorlar. Cevabım evet dedi. Evet'i Türkçe söylemişti. Mesaj açıktı. Orta Doğu filminde üstleneceğimiz ılımlı İslam rolü tescillenmişti. Obama Anıtkabir'e gelmeden önce Misak-ı Milli Kulesi'ne oda parfümü sıkıldı. Çankaya Köşkü'nde dip köşe temizlik yapıldı. Cumhurbaşkanımız vişneli yaprak sarması, peynirli su böreği, içli köfte, tava lagos, deniz börülcesi, enginarlı mantı, limon kremalı safran sosu gezdirilmiş fıstıklı baklava, nevzine ve kaymaklı ayva tatlısıyla Corvus Teneia ve Sarafin Cabernet Sauvignon şarapları ikram etti. TBMM'ye geçen Obama'ya TBMM başkanımız lokum tattırdı, turkuaz çini tabak hediye etti. Ayakta alkışlayan milletvekillerimiz el sıkışmak için kuyruğa girdi. İstanbul'a geçen Obama'ya Dolmabahçe Sarayı Müsabihan Köşkü'nde Türk sanat musikisi dinletisi sunuldu. Obama gece boyunca başbakanımızın elini bırakmadı, duygulu anlar yaşandı. Sultanahmet Camii'ne girerken ayakkabılarını çıkaran Obama, Ayasofya'ya girerken sütunun kenarında oturan kediyi okşadı. Ayakkabılar ve kedi, televizyonlarımız tarafından canlı yayına çıkarıldı. Ayakkabıların 45 numara, Glee isimli mübarek kedinin de şaşı olduğu ve daha önce Ayasofya'yı ziyaret eden Papa tarafından okşanarak kutsandığı ortaya çıktı. Tophane-i Amire'de üniversite öğrencilerine konuşan Obama, sanki 5 vakit namaz kılıyormuş gibi, ezandan önce bitirelim dedi, çok takdir edildi. Konyalı kunduracı Obama'ya özel ayakkabı imal etti. Seçimi kazanırsa bir çift ayakkabı göndereceğim diye kendi kendime söz vermiştim dedi. Adanalı kebapçı, 5 koyun keserek yaptığı 5 metrelik kebabı kargoyla Beyaz Saray'a gönderdi. Ceyhanlı bakkal, Obama'nın kızlarına Cooker cinsi yavru köpek hediye etmek istediğini açıkladı. Sivas daha atik davrandı, kangal gönderildi. Bartınlı ev hanımı, First Lady Michelle Obama'ya tel kırma işlemeli şal postaladı. Zonguldaklı bir vatandaş, devrek bastonu hediye etti. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde 44. Başkan Obama onuruna 44 kurban kesildi. Davul zurna ile halay çeken Çavuştepe sakinleri adına basın açıklaması yapan Abdülkerim Kulas, "Her zaman arkasındayız," dedi. Obama'nın ninesinin Kogelo köyünden hemşerileri olan ve Kayseri'de İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Kenyalı öğrenciler canlı yayına çıkarıldı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor," diye omuzlara alındı, baklava yedirildi. Samsunlu yerel sanatçı özel beste yaptı ve üzerinde Mr. Obama yazılı kemençeyi ABD Büyükelçiliğine bıraktı. Vezir Köprülü el sanatları öğretmeni Obama ailesine seccade, yemeni ve Osmanlı yeleği postaladı. Beyşehirli balıkçılar Obama'ya 6,5 kilo sazan gönderdi. "İyi güzel de bu balıklar yolda kokmaz mı?" sorusu üzerine açıklama yapan Beyşehirli balıkçılar, "Hiçbir şeycik olmaz, strafor kutularda buzlayarak yolladık," dediler. Uzaylı sanatçımız Mustafa Topaloğlu, "Hello Obama, hoş geldin başkanlığa, durdur bu savaşları, bitsin artık gözyaşları, geri getir umutları," şeklinde video klibini yayınladı, hit oldu. Obama'yı uğurladık. Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Mehmet Haberal, İnönü Üniversitesi eski rektörü Profesör Fatih Hilmioğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi eski rektörü Profesör Ferit Bernay, Uludağ Üniversitesi eski rektörü Profesör Mustafa Yurtkuran, Profesör Erol Manisalı, Profesör Ayşe Yüksel tutuklandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Profesör Türkan Saylan'ın evi basıldı. 7 saat didik didik arama yapıldı. Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Osman Metin Öztürk gözaltına alındı. Milliyet Gazetesi adına "Baba beni okula gönder" kampanyasını yürüten Tijen Mergen emniyete götürüldü, sorgulandı. "Baba beni okula gönder" diyeceğine "Baba beni tarikata gönder" deseydi, bırak evinin basılmasını YÖK başkanı bile olurdu. 18 şehirde 83 adres basılmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı terörist yatağıymış gibi aranıyordu. Atatürk posterine "Nutuğa delil" diye el konuluyordu. Çağdaş Eğitim Vakfı'ndan burs verilen öğrencileri bile gözaltına aldılar. Deniz Feneri'ne öyle, Çağdaş Eğitim'e böyleydi. O gün Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Harp Akademilerinde konuştu. Dinleyenler arasında eski Genelkurmay Başkanları İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Yaşar Büyükanıt vardı. Hilmi Özkök gelmemişti. Başbuğ ilk defa irtica yerine cemaat vurgusu yaptı. Bazı din eksenli cemaatler güçlü konuma geldiğine inanmaktadır. Bu güç imajı ve algısı yanıltıcıdır. Bu tip cemaatler hedeflerine ulaşmada en büyük engel olarak TSK'yı görmektedir. TSK aleyhine faaliyette bulunmaktadır, dedi. Gene o gün, Genelkurmay'ın bilgisayarları hacker saldırısına uğradı. 3 ayrı adresten bilgisayarlara girilmiş, bazı bilgiler kopyalanmıştı. Giriş yapılan adreslerden biri basıldı. Deniz Baykal'ın şoförünün evi çıktı, iyi mi? Uzmanlar inceledi. Şoför kopyalama falan yapmamıştı. Haberi yoktu. Kablosuz ağ üzerinden sanki onun bilgisayarından giriş yapılmış gibi gösterilmişti. Esrarengiz işler oluyordu. Ergenekon'dan yakalama kararı çıkartılan Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseren Yaşar, ABD'de kanser tedavisi görüyordu. Kendisine telefonla ulaşan gazetecilere, ''Başıma gelenler cemaat yüzünden. 9 senedir onlarla mücadele ediyoruz. O nedenle gözaltına aldırmaya çalışıyorlar.'' diyordu. Kemoterapi gören Türkan Saylan hastaneye kaldırıldı. Ömrünü cehaletle mücadeleye adayan Profesör Saylan'ın darbeci, misyoner, lezbiyen olduğu yazılıyor, atılmadık iftira bırakılmıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin yeni binası hizmete girdi. Kapısında duran sembol heykel değiştirilmişti. Gözü bağlı adalet tanrıçası temiz kaldırılmış, gözleri açık, şalvarlı, gerdanlıklı bir Anadolu kızının heykeli konulmuştu. Evrensel hukuk Türk tipi olmuştu. Tarafsız kalsın diye, adaletinin terazisi şaşmasın diye gözü bağlı olan hukuk, açık göz hukuka dönüşmüştü. İstanbul Poyrazköy'de SAT komutanlığı tarafından eğitim alanı olarak kullanılan arazide kazı yapıldı. Toprağa gömülü halde lav silahları, el bombaları bulundu. Ergenekon'a ait olduğu öne sürüldü. Kardak krizinde adaya Türk bayrağını diken yarbay dahil onlarca SAT subayı tutuklandı. Son saniye emriyle apar topar Kardak'a giderken bindikleri Zodiac'ın benzinini bile kendi cebinden ödemişti. Faturasını gösteriyor, nasıl sanık olduk bilemiyorum diyordu. Poyrazköy'deki arazi, Bedrettin Dala'nın kurucusu olduğu İstek Vakfı'na aitti. Sit alanı olduğu için boş duruyor, 15 senedir SAT komutanlığı tarafından kullanılıyordu. Bu durum linç fırsatı olarak değerlendirildi. Dala'nın cephaneliği bulundu, manşetleri atıldı. Mahkemeye, savcıya, hakime filan gerek yoktu. Yandaş medya idam sehpalarını kurmuştu, infaz ediyordu. Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül, yengesi Bihter'i dudağından öptü. İzlenme rekorları alt üst oldu. Değil Kardak'a çıkan yarbayı, Ulubatlı Hasan'ı bile tutuklasalar hikayeydi. Herkes Bihter'in kocasını boynuzlamasını konuşuyordu. Lav silahı, el bombası filan derken İstanbul Bostancı'da hücre evi basıldı. Bir emniyet amiri ve yoldan geçen bir garson vurularak hayatını kaybetti. 7 polis ve bir kameraman yaralandı. Operasyon skandalıydı. Alt tarafı bir terörist vardı. Öldürülene kadar 6 saat çatışma oldu. Devrimci karargah diye o güne kadar adı sanı duyulmamış bir örgüttü. Çok yakında gündeme bomba gibi düşecekti. Ergenekon savcıları İzmir'e gitti. Hilmi Özkök'ün ifadesini aldı. Beraber yemek yediler. Hilmi Özkök, bildiklerimi anlattım. Soruşturmanın gizliliği var. Başka bir şey açıklayamam, dedi. Herkesin evini basıp yaka paça adliyeye getirirlerken Hilmi Özkök'ün ayağına gidiliyordu. herkesin ifadesi yandaş medyada çarşaf çarşaf yayınlanırken, her nasılsa Hilmi Özkök'ün ifadesinden kelime bile sızmıyordu. Hilmi Özkök, Ergenekon savcılarıyla yemek yerken, İlker Başbuğ basın toplantısı düzenledi. Ahlaksızca yayınlar yapılıyor, TSK'nın hiçbir yerde gömülü silahı veya mühimmatı yoktur, kazılarda bulunan silahların hiçbiri TSK envanterine dahil değildir. MKE'nin ürettiği el bombaları sadece TSK'ya verilmiyor, emniyete de veriliyor. Kafile numaralarından takip ediyoruz, bizim mühimmat eksiğimiz yok dedi. Bir boş lav silahını gazetecilere gösterdi. Kullanılmaz, işe yaramaz, neden paketlenip gömülmüş diye sordu. Dolu bulunan lav silahlarının SAT komutanlığına ait olmadığını, MKE'nin lav silahlarını yabancı ülkelere de sattığını söyledi. Türk ordusu terörist olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Mühimmatta parmak izleri vardı. Tutuklu subaylarla karşılaştırıldı, parmak izleri tutmadı. Buna rağmen subaylar serbest bırakılmadı. Peki kime aitti o parmak izleri? İşte onun cevabı verilmiyordu. Peki emniyetin el bombalarından eksik var mıydı? Onun cevabı da verilmiyordu. Cumhurbaşkanı yani Başkomutan Abdullah Gül sürpriz açıklama yaptı. Kürt meselesinde iyi gelişmeler olabilir, tarihi fırsat var, çok ümitliyim, çözüm hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. TSK'nın kolu bükülürken başkomutan tarihi fırsat diyordu. O kadar yalakalık yaptığımız Obama, 24 Nisan konuşmasında Ermenice "Mets yekern" dedi. Bizim hükümet soykırım demedi diye neredeyse havai fişek fırlattı ama büyük felaket anlamına gelen Mets yekern Ermeni literatüründe zaten soykırımın tarifiydi. Sonra Mısır'a gitti Obama. Kahire Üniversitesi'ndeki konuşmasına selamün aleyküm diye başladı. Türk basınında komple manşet oldu. Küçük bir pürüz vardı. Milliyet, Sabah, Star ve Yeni Şafak "Esselamu aleyküm" diye yazdı. Zaman ve Vakit "Selamün aleyküm" diye yazdı. Habertürk ve Vatan "Selamün aleyküm" diye yazdı. Hürriyet, Cumhuriyet ve Bugün "Esselamu aleyküm" diye yazdı. Posta "Esselamu aleyküm" diye yazdı. Akşam "Esselamün aleyküm" diye yazdı. Taraf "Selamün aleyküm" diye yazdı. İslami vurguyu koro halinde tek tip manşet yapmıştık ama aynı kelimeyi tek tip yazmayı becerememiş, yalakalıkta koordinasyonu denk getirememiştik. Tam o günlerde ABD eski başkanı Ronald Reagan'ın anıları yayımlandı. Turgut Özal'la çok iyi anlaştıklarını belirten Reagan, bir Türk askeri yılda 6.000 dolara mal oluyor, onun yerine Amerikan askeri koymak zorunda kalırsak maliyet 90.000 dolara çıkıyor diyordu. Johnny'lerin yerine neden Mehmetlerin sürüldüğü bundan daha net izah edilemezdi. Baharla birlikte pusular başlamıştı. Nisan ayında 14 şehit vardı. Terörizmi konuşurken terörizm patladı. Mardin'in Bilge köyünde düğün sırasında katliam yaşandı. Gelin damat aileleri birbirlerine el bombalarıyla, uzun namlulu silahlarla saldırdı. Gelin damat dahil 44 kişi öldü. 70 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Dava 4 sene sürdü. Neticede namus meselesi çıktı. 19 Mayıs sabahı gazeteleri açtık. Türkan Saylan manşetlerdeydi. Vefat etmişti. Sen dur dur, diren, tam 19 Mayıs'a denk getir. Hakikaten mübarek kadındı. Hükümet izdihdamla toprağa verilen Profesör Saylan'ın cenaze törenine katılmadı. Hatta kızlarımızın eğitimine en büyük katkıyı sağlayan kadının cenazesine Kadın Milli Eğitim Bakanı bile katılmadı. Lütfedip çiçek bile göndermediler. Başsağlığı bile yayınlamadılar. İstanbul Valisi Muammer Güler bile katılmadı. Sadece Türkan Saylan gibi bir büyük değerini değil, örfünü, adetini de kaybetmişti Türkiye. Musalla taşında bile senden benden ayrımı yapıyorlardı. Zincirli Kuyu'da toprağa verildi. Kabristandaki belediye görevlisi Halil Düldül her gün sulayıp her gün dua ediyordu. Çünkü kızı üniversitede Profesör Saylan'ın bursu sayesinde okuyordu. 60 yaşındaki YÖK başkanının motosiklet üstünde fotoğrafları yayınlandı. Doğum gününde eşi tarafından hediye edilmişti. Meğer içinde ukdeymiş. Motoruyla poz veren YÖK başkanı, "En büyük hayalimdi, hayallerim gerçek oldu," diyordu. AKP'nin yakında seçim sloganı olarak kullanacağı "Hayaldi, gerçek oldu"nun ilk talihlisi YÖK başkanımızdı. İsrail'e atıp tutan sayın hükümetimizin Suriye sınırındaki mayınları temizleme işini İsrailli firmaya vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Kimseye çaktırmadan yasa tasarısı hazırlamışlardı. Mayınları temizlediği araziyi 44 sene kullanma hakkına sahip olacaktı. One Minutes'te son perdeydi. Ne oluyor denince Tayyip Erdoğan lafı başka tarafa çekti. Paranın dini, dili, milleti olmaz. Farklı etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Bu aslında faşizan bir yaklaşımın neticesiydi, dedi. İsrail meselesini gargaraya getirirken İsmet İnönü dönemine ilk kez faşist denmişti. Aynı günkü gazete sayfalarında piyasaya çıkan bir kitabın tanıtımı vardı. Dersim 1938 ve Zorunlu İskan isimli kitap, İsmet İnönü döneminde Tunceli'de nasıl vahşetler yaşandığını anlatıyordu. Başbakanın faşizm çıkışıyla bu kitabın piyasaya çıkışı, tesadüfe bak, aynı güne denk gelmişti. Henüz ünlü olmadığı için kitabın yazarının ismi satır aralarında kalmıştı. Hüseyin Aygün'dü. Ve yine nasıl bir tesadüfse, o günden itibaren Tayyip Erdoğan'la Hüseyin Aygün'ün İnönü, Faşizm, Dersim açıklamaları hep paralel yürüyecekti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 182.